Ayrım 17. Sayfa 165. Omuzumdan sarkan tüfeği askısından çekip kabzayı böğrüme yasladım. Parmağım tetikte. Gözüm namluyu doğrulttuğum karanlıkta. Görünmekten uzun zaman önce vazgeçmiş düşmanlarımı avlamaya hazır. Kurma kolunu çekip bıraktım. Emniyeti açtım. İki çift eldivenimden geriye ne kadar hassasiyet kalmışsa tetiğin direncini o kadar hissedebildim. Projektörün yetişemediği, karanlığa bakan tek gözlü tüfeğimin tetiğini milim milim çektim. Milim milim. Tetiğin direnci arttı ve durdum. Artık oradaydım. İstinat boşluğunda. Patlayan bir tüfekle sessiz kalan bir tüfek arasındaki boşlukta. Namludan çıkacak bir mermiyle atım yatağında uyuklamaya devam edecek bir mermi arasındaki boşluktaydım. Ölüm saçmak ile hayat bağışlamak arasındaki son tereddüt bahçesinde. Ölüm ile hayat arasındaki farkta. Hızlanan nabzım parmağımın ucundaydı artık. Orada atıyordu. Tetiğe dayanmış parmak izimin genişleyip daraldığını üzerindeki iki kat yüne rağmen görebiliyordum. İçine girdiğim boşlukta kalabilmek için nefesimi tutmuş, göz kapaklarımı indirmiştim. Birkaç dakikadır mutlak bir hareketsizlik içinde istinat boşluğunda yaşıyordum. Ardımda ve önümde sonsuzluğa uzanan iki çizgi vardı. Beni herkesten, her şeyden ve her yerden ayıran iki çizgi. Tren raylarına benzeyen iki çizgi. Soluma ve sağıma baktığımda ileride birleşiyormuş gibi duran ama asla bir araya gelmeyen iki çizgi arasındaydım. Sağım ve solum. Geçmiş ve gelecek. Her ne kadar hayat gözlerimi kandırmaya çalışsa da asla birleşmediklerini bildiğim iki çizgi arasında. Ayık gözlerin perspektif denilen sarhoşlukla gördüklerinin seraptan ibaret olduğunu biliyordum. Önemli değildi. Hayatın ve evrenin doğasının umut üzerine kurulu olduğunu uzun zaman önce anlamıştım. Umut, o iki çizginin ileride birleşmesiydi. Geçmişte birdiniz, gelecekte yine olacaksınız. Cümlesini fısıldayan hayat ve evrenin doğası. Umudun peşinde, çılgınca koşan bir atın üzengisine ayağa takılmış süvari gibi insanoğlunu yerlerde sürükleyen hayat ve evrenin doğası. Hiçbirine inanmıyordum. Kimse beni kandıramazdı. Ben biliyordum o iki rayın birleşmediğini. Ne geçmişte ne de gelecekte. Herkesten iyi biliyordum. Birleşir gibi göründükleri ufka herkesten önce varmış ve görmüştüm. Hiçbir şeyin bir araya gelmediğini, hiçbir şeyin bir olmadığını ama yine de iki rayın ufukta tek bir noktaya aktığını. Sonu gelmeyen bir umut yalanı. İlerleyin. Gelecekte bir olacaksınız. Tek bir. Tek bir varlıktan geldiniz, tek bir varlığa gideceksiniz. Baksanıza. Çektiğiniz bütün çizgiler ufukta bir noktada birleşiyor. Siz de bir olacaksınız. Ufukta, gelecekte, ileride, şimdi değil, sonra, ha gayret. Siktir, siktir, siktir. Hiçbir yere gitmeyeceğim, hiçbir yere. Bir milim bile kımıldamayacağım. İstinat boşluğundayım. Ait olduğum yerde, varla yok arasındaki boşlukta. Utanmalısın kendinden. Evet, yine olmamıştı. Beni yine bulmuşlardı her zamanki gibi. Saklandığım yere kadar gelip kulağıma kelimelerini fısıldamışlardı. Tüfeğimin istinat boşluğuna kadar gelip beni oradan çekip almışlardı. Ne çizgiler, ne ufuk, ne de umut kalmıştı. Silinip gitmişti hepsi. Yine teslim olmuştum. Parmağımı tetikten sıyırıp şarjörü çıkardım. Kurma kolunu çekip bıraktım. Atım yatağından fırlayan mermiyi karın üzerinden alıp şarjöre taktım. Sonra da şarjörü tüfeğe sabitleyip emniyeti kapattım. Duydum. Kendinden utanmalısın. Kelimelerin yeri değişince cümlenin de anlamı değişir mi? Atatürk'ü öldürmeye çalışmış ama beceremeyince idam edilmiş olan Ziya Hurşit denilen adam karşımdaydı. Peki, ya becerseydi? Ne olacaktı? Gerçekten de eğer öldürebilseydin sonra ne olacaktı? Onun yerine sen mi geçecektin? Esrar içmişsin, saçmalıyorsun. Aptal rolünü bu kadar iyi oynaman hiç hoşuma gitmiyor. Neredeyse gerçekten de öyle olduğunu düşüneceğim. Buradan çıkmamak için elinden geleni yapıyorsun. Yoksa alıştın mı bu hayata? Sadece söylenenleri yapmaya, aklından vazgeçmeye alıştın mı? İnsanlar asker, unuturlar askerliklerini. Burası son durak değil. Yoksa senin için öyle mi? Seni bir gün fazladan tutacaklarını mı sanıyorsun? Kim bilir onlara ne kadar pahalıya patlıyorsun? Bu kışlaya gelirken üzerinde ne vardı hatırlıyor musun? Sadece o elbiseler sana ait. Hatırla kendini. Bir gün her şeyi unutacağını hatırla. Hiçbir şeyden haberin yok. Neler yaşadığım konusunda hiçbir fikrin yok. Hangi yılda olduğumuzu biliyor musun? Bu çağda yaşamak bir bilim. Buna katlanmak için gerekense kurgu. Ben istediğim rolü istediğim kadar oynarım. Bir gün aptal olur, öbür gün şeytan olurum. Hem neden yıllar önce gelmedin? Neden beni yalnız bıraktın? Kendi sözümü kendim kestim. Haklıydı, saçmalıyordum. Kızgınlığım kursağımda kalmıştı. Yutkunup mideme gönderdim. Demir bir bilyeyi andıran kızgınlığım midemdeki asitler tarafından eritildi ve kanıma karıştı. Böylece kanımdaki daimi kızgınlık oranı biraz daha yükselmiş oldu ama sakinleşebildim. Haklısın, özür dilerim. Her şeyin geride kalacağını biliyorum. Sadece buradan çıkmak mümkün değilmiş gibi geliyor. Oysa duranlar gitti. Başkaları da, ters olanları gördüm. Kamuflajlarını verip gittiler. Ama dışarıdakiler gibi kaldırımdan değil. KTM'ye götüren minibüslerle gittiler. Yani ordudan çıkmadılar, biliyorum. KTM'den sonra da evlerine gittiler. Ama daha hiçbiri aramadı. Belki de başka bir birliğe götürülüp teslim edildiler. Belki de her şeye yeniden başladılar. Belki de saçlarına yine sıfıra vurdular. Biliyorum, biliyorum. Yine saçmalıyorum. Ama bunları beni anlaman için anlatıyorum. Nasıl hissettiğimi anlayabilmen için. Daha doğrusu hissetmekten düşünmeye fırsatım kalmadığını anlaman için. Bak asker, kışı atlatman lazım. Karın kalkmasını beklemen lazım. Daha önce buradan kurtulamazsın. Bu yüzden sabırlı olacaksın. Aklını ve beni kaybetmeden bekleyeceksin. Pek bir şey kalmadı. Birkaç ay daha. Toprağın rengini görene kadar dayan. Neden artık her nöbete gelmiyorsun? Çünkü öğreneceklerinin yarısı da yalnızlığında. Yalnızlıktan o kadar korkuyorsun ki çevrende insan kalmadığında kendi kendine konuşmaya başlıyorsun. Belki bu da insanoğlunun hatalarındandır. Eğer beş duyun onları kullandıkça eskiseydi, eğer duyup koklayacaklarının bir sınırı olsaydı bu kadar müsrif olmazdın. Seçmek zorunda kalırdın. Neyi tadacağını, neye dokunacağını seçmek. Ama ne yazık ki böyle değil. Gözler göre göre bozulmuyor. Kulaklar duya duya sağırlaşmıyor. Dilin konuşa konuşa kopmuyor. Gevezeliğin bir duvar gibi. Düşmemek için yaslandığın bir duvar. Oysa ayakta kalmayı denemiyorsun bile. Bu arada defterin yazlık kamuflajının sol cebinde. Sana daha önce de söyledim. Onu yok et. Yak. Başına bela olacak. Ardında bıraktığın izler bir gün seni bulup üzerinden geçer. Benim ne günlüğüm olduğu ne de notlarım. Kim bilir benden sonra hakkımda neler yazmışlardır. Hayatı ne kadar biliyorlarsa o kadar yalan söylemişlerdir. Ama böylesi daha iyi. Eğer seninki gibi bir defterim olsaydı attığım her adımın sesini bilirlerdi. Oysa şimdi hiçbir fikirleri yok. Benden ve hayatımdan hiçbir şey anlamadıklarından eminim. Her ne yazmış ya da söylemişlerse hakkımda kendileri bile inanmıyorlardır aslında. Çünkü ellerinde tek bir kanıt yok, tek bir iz yok, tek bir kağıt parçası bile yok. İnsanları ve onlarla kurduğun iletişimi gözünde büyütmekte hata yapıyorsun. Kimseye bir şey anlatmak zorunda değilsin. Ama ben kendim için yazıyorum. Kendimi anlamak için, dönüp bakmak için. Gözleri arkasında olanlar er geç tökezler. İnsanoğlu tek bir halden ibaret değil. 3 sayfa önce yazdığını bugün anlamanın imkanı yok. Çünkü o sen değilsin. Boşuna bir çaba. Bir dalganın sürüklediği, ilerledikçe çürüyen bir dal parçası. İşte busun. Hepsi o kadar. Hiçbir şeye dönüp bakma. Özellikle de kendine. Bozuk bir fotoğraftan başka bir şey göremezsin. Üzerine tek saniye binsin, sesler bile değişir. İnsan doğru hatırlayabilen bir mahluk değil. Bu yüzden hatırlamaya çalışma. Ama sen anlatıyorsun geçmişini. Hatta öyle bir haldesin ki her şey geçmişinden ibaret. Ondan başka hiçbir şeyin yok. Evet. Ama doğru anlattığımı nereden biliyorsun? Her ne kadar elimden geleni yapsam da her şeyi eksiksiz hatırlayabildiğimi nereden biliyorsun? Hafıza tuzaklıdır asker. Mayınlıdır. Ona uzaktan bakacaksın. Üzerine adım atmayacaksın. Beslenme, barınma ve üreme. Tam olarak böyle söylemişti bomba imha uzmanı rütbeli. Bu üç güdüsüne sahip çıkamayan arazide bu bir tuzağına yakalanır. Ya serin bir gölge, ya da bir şişe su, ya da porno bir dergi. Her şey tuzaklanabilir. Her şey. Ama özellikle bu üç güdüye hitap eden şeyler. Anlayacağınız zevkine düşkün adamı öldürmek kolaydır. Sonra da elindeki tuzaklanmış kitabı uzatıp teker teker kapağını açtırmıştı bizlere. Açıldığı anda bir kapı zili çalıyordu. Tam olarak bir horoz ötüyordu. Bomba kadar kulak delici. Kitabın adı ise Kürtler'di. Hasan Cemal'in. Tesadüf mü? Büyük ihtimalle evet. Ama küçük dersen geriye kalan, hakim olması gereken o üç güdüydü. Acaba hafızanın mayınlarını da bunlar mı tetikliyordu? Beslenme, barınma ve üremeye dair kırık hayallerle kazılmış çukurlar mı vardı hafıza denen topraklarda? Üzerlerinin zamanla doldurulması gereken çile çukurları. Asla dönüp bakılmaması gereken dipsiz anılar. Ben de o anılardan çok var asker. Öldüğüm gün cebimden çıkan paradan daha çok var. Özellikle de açlık. Son paramı da Berlin'e giden bir trene verdiğim için ne yemek yiyebiliyordum ne de içecek su bulabiliyordum. Berlin garına indiğimde 3 gündür açtım ve tarih 28 Haziran 1919'du. Neden unutmuyorum biliyor musun? Çünkü Almanya'nın yarısına el koyan Versailles Anlaşması'nın imzalandığı gündü. Büyük savaşın bittiği gün. Gar artık kan kokmuyordu. Sosyalist ayaklanma başlamış, Berlin'i Almanya'nın kalanından koparmıştı. Son veliahtı olduğu 750 yıllık Hohenzollern hanedanını tarihe karıştıracak kadar gerizekalı olan Wilhelm'in o günlerde neden intihar etmediğini hep düşünmüşümdür. Çünkü anlaşma uğruna şımarıklık yaptığı her toprağı tırnaklarını söker gibi ellerinden almıştı. 3 yılımı geçirdiğim Danzig serbest şehir ilan edilmiş, üniversite Polonyalılara kalmıştı. Ama bütün bunlar beni zerre kadar ilgilendirmiyordu. Tek istediğim Eskişehir'e gidip bütün İngilizleri öldürmekti. Skagerrak'ta başladığıma orada devam edecektim. Ama açlık beni öldürüyordu. Çok iyi hatırladığım bir yerin kapısında buldum kendimi. Garın yakınındaki siyah binanın önünde. Jonina'nın elimden kayıp düştüğü yerde. Aslında binanın hala ayakta duruyor olması bir mucizeydi. Çünkü bir bomba daha düşmüş olsa sokak haritadan silinebilirdi. Almanya yıkılmış ama siyah bina dimdik duruyordu. Jonina'nın anısına belki de. Ya da birileri daha çıkıp çatısından atlasın diye. Her neyse, kapıyı çaldığımda karşımda George Gross duruyordu. Büyük ressam Gross. Tabii ki tanıyamamıştı beni. Ama hatırlatmam zor olmadı. O da savaşa katılmıştı. Bütün savaşları sonlandıracağı iddia edilen büyük savaşa. Gözlerinin açılması uzun sürmemişti. Birkaç ay önce Alman devletine karşı gerçekleştirilen Spartaküs ayaklanmasında gözaltına alınmış, firar etmiş ve sahte bir kimlikle yaşamaya başlamıştı. Ayaklanma bastırıldıktan birkaç gün sonra Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht askerler tarafından dövülerek öldürülmüştü. Onlar kimdi biliyor musun? Bütün hareketin lideriydiler. Alman aptaldı. Onlardan kurtulunca komünizmden de kaçabileceğini sanıyordu. Ama artık dönüş yoktu. Alman Komünist Partisi kurulmuş ve George Gross üyesi olmuştu. Üstelik son gördüğümdeki kadar sarhoştu. Dünya diyordu. Bir çöp ve ben onu öğütmekle görevliyim. Ama tek sorun ağzımı bir balinanın iki kadar açabilmek. Her şey ve herkes onlarla işim bitene kadar bu bağırsakta bekleyecekler. Karnını gösteriyor ve ne yeni Almanya'nın Weimar Cumhuriyeti'ne ne de Woodrow Wilson'ın prensiplerine güvendiğini anlatıyordu. O kadar açtım ki ne derse başımı sallıyordum. Sonunda sormak aklına geldi. Evet açım dedim. Komünist Parti'nin arkadaşlarıyla binayı işgal etmiş, anlattığına göre sempatizanlardan topladıkları paralarla ziyafet masaları kurduruyordu. O gece George'un kelimelerinin yarısını duymadım. Çünkü ağzımdakileri çiğnemekle meşguldüm. Ama yaptığı resimler müthişti. Almanya neden korkuyorsa onu çizmişti. Neyi gizlemek istiyorsa onu resmetmişti. Neyi unutmak istiyorsa altına imza atmıştı. Postallarını cilalayan ama bacakları olmayan askerler, fahişeler, savaş vurguncuları, kara borsacılar, boyunlarında dürbün taşıyan ama gözlerine şaraptan saplanmış askerler. Karar verilmişti. Almanya Komünist Partisi'nin en tuhaf üyesi George Gross, yolculuğumu tamamlayabilmem için bana yardım edecekti. Her ne kadar onun gibi centilmene, iyiliğine karşılık beklemek yakışmasa da bir ricası vardı. Trene binecek, 210 kilometre yol gidip Weimar'da inecek ve Humboldtstrasse'ye gidecektim. 36 numaraya. Villa Silberblick adında bir eve. Geceyi bekleyip herhangi bir camını kıracak ve içeri girecektim. Yukarıdaki iki katla ilgilenmeyecek, zemindeki mutfağın yanındaki kapıyı açıp merdivenlerden inecektim. Son basamağa vardığımda kendimi bir şarap mahzeninde bulacak ve sağ duvarı takip ederek odanın uzak köşesine kadar ilerleyecektim. Karşıma bir dolap çıkacak ve açıp içindeki sandığı çıkartacaktım. Sonrasındaysa Geldiğim yoldan gara gidip Berlin trenine binecek ve sandığı George'a teslim edecektim. Sandığın içinde Nietzsche'nin ölüm döşeğinde giydiği elbiseler ve üzerinde Ecce Homo yazan bir defter olacaktı. Bütün bunlar bir hırsızlık sayılmayacaktı çünkü George 10 gün içinde sandığı Weimar'daki eve postayla iade edecekti. Tabii ki gönderenin adı belirtilmeyecekti. Buraya kadar anladın mı? Anlıyordum tabii. George denilen herifin Ziya'yı nasıl kazıkladığını anlamamak mümkün müydü? Neden kendisi gitmiyordu sandığı çalmaya? Çünkü Weimar trenine bindiği anda polis kontrolüne yakalanacak ve tutuklanacaktı. Ne de olsa sahip olduğu bütün evraklar sahteydi. Her neyse bunlar ayrıntı. Önemli olan defterin üzerinde yazan iki kelime. Ecce Homo. Daha önce duydun mu? Hayır. Peki Frederick William Nietzsche diye birini duydun mu? Evet. Tanrı'nın cesedini gören tek insan. Güzel. Ecce Homo ölmeden önce yazdığı son metinlerden biriydi. Ölümünden 8 yıl sonra 1908'de yayınlandığında dehanın ne olduğunu bilenler bir terslik olduğunu anladı. Antisemitizm kitabın her sayfasına bulaşmıştı. Bunu yazan Nietzsche olamazdı. Ama belki başka bir Nietzsche olabilirdi. Üstün Alman ırkı masalcılarının en büyük dinleyicisi kardeşi Elizabeth. Ecce Homo'yu yeniden yazabileceği hayaline kapılmış ve buna cüret etmişti. Aslında bu iş için Nietzsche'nin eski öğrencilerinden Köselitz adında Venedikli bir kompozitörü tutmuştu. Nietzsche'nin yerine yazacak bir kompozitör. Sonuçta bütün gerçek ortaya çıkmış ama tek bir şey eksik kalmıştı. Orijinal Ecce Homo. Skandaldan sonra ortadan kaybolan Köselitz'in tek hatası yıllar sonra Berlin'e uğramak olmuştu. 1917'nin sonlarında. Gerisini George halletmişti. Önce Köselitz'i garda yakalamış, sonra içirmiş ve o zamanlar 60'larında olan adamı konuşturmayı başarmıştı. Ama Köselitz de o kadar sarhoş değildi. Anlatacakları ölene kadar sır kalacaktı. George, sözüne sadık bir komünistti. Tamam demişti. İşte o gün Köselitz, şarap mahzenindeki dolabın içinde duran sandıktan bahsetmişti. Elizabeth kendisine yakışanı yapmış ve hurdaya çıkmış bir mobilya gibi Ecce Homo'yu bir mahzende insanlıktan saklamıştı. Ardında bıraktığın izler bir gün seni bulup üzerinden geçer. Bunu daha önce de söylemiştim değil mi? Her neyse. Sonuçta 1918'de Köselitz ölmüş, George Berlin'e hapsolmuş ve Elizabeth ağabeyi hakkında bir konferans için İsviçre'ye gitmişti. Kadının attığı her adımı takip eden George, kendisi evde olmadığı zamanlarda evi kapalı tuttuğunu da öğrenmişti. Nietzsche'nin arşivi diye bilinen villa Silberblick'te tek bir hizmetçi, tek bir bekçi köpeği yoktu. Ecce Homo'nun yerini bilen herhangi biri herhangi bir camı kırıp içeri girebilir ve onu alabilirdi. Bunu gerçekten yaptın mı? Babam ve abim bir hücredeydi. Sen olsan ne yapardın? Gözümü bile kırpmadım. Weimar'a döndüğümde elimde Ecce Homo vardı. Nietzsche'nin parmak izlerini taşıyan Ecce Homo. George'un gözlerini hatırlıyorum. O kadar heyecanlanmıştı ki ağlıyordu. Birkaç yıl sonra Ecce Homo adında bir albüm çıkardığını duydum. Nietzsche'nin el yazısına sulu boyasını karıştırıp Almanya'da o güne kadar çizilmemiş şiddetle resimler yaptığını okudum gazetelerde. O resimleri hiç göremedim ama haberler doğru olmalıydı çünkü birkaç gün sonra tutuklandığını da duydum. Elizabeth'in abine yaptığını Alman devleti George Gross'tan esirgememiş ve böylece iki Ecce Homo da yasaklanmıştı. Ama şairin de dediği gibi, gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Evet, ne evlerin ne de devletin mahzenlerine hiçbir Ecce Homo sığmadı, sığamazdı. Bütün makberler dar gelirdi onlara. Okumuştu. Dönüş treninde sandığı açıp Ecce Homo'yu okumuştu. İşte insanı. Almanca bilmiyordum ama ben de okuyordum. Onlarca sayfayı birkaç saniyede okuyabildiğimi hissettim. Bu bir bilgi değil, gerçek bir duyguydu. Hayatım boyunca hiç görmediğim bir kitabı okuyordum. Sayfa sayfa, satır satır. Elizabeth'in Yahudi nefretini eklemekten öte, kitabı tahrif etmesinin gerçek nedenini okuyordum. Kendimin tam tamına zıttını, kökü kazınamayacak bayağı içgüdüleri aradığımda ise karşımda daima annemi ve kız kardeşimi buluyorum. Kendimi böyle ayak takımından insanlara yakın olarak düşünmek, tanrısallığıma tam olarak saygısızlık olurdu. Peki nasıl olabiliyordu? Nasıl? Ecce Homo. Birkaç dakika önce bana hiçbir şey ifade etmeyen bu iki kelime hakkında bilgiler yağıyordu aklıma. Çarmıha gerilmeden önce işkence edilmiş ve başına dikenli taç yerleştirilmiş İsa'yı göstererek söylenmiş bir sözdü. Söyleyense İsa'yı karşısındaki kalabalığa gösteren Yahudiye eyaletinin valisi Pontius Pilatus'tu. İşte diyordu, insan bu. Bunu söylerken halkı isyana teşvik ettiği için yargılayıp ölüme mahkum ettiğimiz insan bu demek istiyordu. Ya da Mesih dediğiniz zavallı ölümlü bu diyordu. Ya da ben de artık ona inanıyorum ama çok geç, ancak biliniz ki işte insan diyordu. Bu iki kelime işte insan. Yüzlerce sanatçıya ilham kaynağı olmuştu. İnsanların İsa'ya söyledikleri son sözdü belki de. Ne de olsa onu öldürüyorlardı. Söyleyebilecekleri başka bir şey yoktu. En azından bir insanı öldürdüklerinin farkında olmaları açısından önemli bir andı mutlaka. Resimler görüyordum. Bu sahneyi anlatan resimler. Rembrandt'ın, Cicero'nun, Correggio'nun ve daha birçoklarının resimlerini. Aralarında adlarını ilk kez duyduğum ressamlar vardı. Onları duvarlarda görüyordum. Geniş duvarlara asılmış olarak. Ancak bir müzeye ait olabilecek duvarlardaki resimler hepsi farklıydı. Hepsi başkaydı. Her zamanki gibi, Ziya'nın söylediği gibi, insan doğru hatırlayabilen bir mahluk değil demişti. Sonra her şey silindi ve uzaktaki içtima alanına bakan gözlerimin önüne Gross'un yüzü geldi. Bu kez düşündüğüm onun resimleriydi. O resimleri görmek isterdim. Belki sen bile varsındır bir yerinde. Peki sonra, sonra ne oldu? Eskişehir'e dönebildin mi? Ayrım sonu. Sayfa 175.